Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı'na hoş geldiniz. Bugün Genç Zamanı'nda çok kıymetli konuklarımızla, değerli dostlarımızla bir program yapacağız inşallah. Bendeniz Salih Yüzgenç, bizleri Erkam Radyo'dan şu an takip ediyorsunuz ve Twitter'dan ve Facebook'tan da sosyal medya adreslerimizden Genç Zamanı olarak aratarak bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Bugün kimler var Genç Zamanı'nda? Hemen mikrofonu çevirelim onlara. Ömer Faruk Özbil var, Ahmet Ünal var ve Abdullah Ömer Kavak var. Bu genç arkadaşlar, bizlerin dostları, kardeşleri, Genç Dergisi'nde, yazı işlerinde beraber çalıştığımız Gençliğin Dergisi'ne gönül vermiş kardeşlerimiz, dostlarımız. Onlarla bugün Genç Dergi'de neler oluyor, mutfakta neler oluyor, nasıl yemekler pişiyor, çorbanın tuzu var mı, efendim salatanın yağı var mı, ondan bahsedeceğiz. Hemen hoş geldiniz diyelim. Bugün ilk kez programda ağırladığımız biri var. Ömer'i ve Ömer Faruk'u ve Ahmet Ünal'ı daha önceden ağırlamıştık. Ömer de, Ömer deyince hemen Abdullah'a işaret ediyor. Abdullah Ömer Kavak bugün Genç Zamanı ilk defa konuk olmuş oldu. Abdullah, senden başlayalım. Hoş geldin.
Merhaba.
Nasılsın?
İyi misiniz?
Bizler de iyiyiz. Sanki biraz heyecanlı gibisin ama seni birazdan biz açacağız, merak etme. Çok rahatlayacaksın. Evet. Neler hissediyorsun şu an? Genç Zamanı'ndasın.
İlk defa katıldığım için biraz heyecanlıyım.
Evet, inşallah hayırlı olur diyelim.
İnşallah.
Şimdi Abdullah Ömer Kavak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuyor. Ben böyle birazcık bilgi vereyim onun hakkında. O da sonra rahatlar zaten. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde medya iletişim okuyor. İkinci sınıfta mıydı Ömer?
Üçüncü sınıftayım.
Üçüncü sınıf. Seneye son.
Aynen.
İyi, güzel. İletişimci mi olacaksın?
İnşallah.
İletişimcilik şimdi bizde bir şey gibi oldu. Ekol gibi oldu. Genç Dergi'de Süleyman Ragıp yazıcılar abimiz, editörümüz iletişim mezunu oldu. Hatta senin üniversitende okumuş, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Şimdi de doktora yapıyor malum. Ömer Faruk Marmara Gazeteciliği kazandı bu sene. Birazdan o da bahseder. Bendeniz de iletişim mezunuyum. Böyle bir iletişimcilik var. Ahmet de açıktan iletişim okuyor hatta. İlahiyatçı kardeşimiz, dostumuz. Yazı işlerinin Ahmet dengesidir ilahiyatçı olarak. Bugün böyle bir renk olmuş oldu. Evet, başka Genç Dergi'de çalışıyorsun. Yazı işlerindesin. Ne yapıyorsun mesela? Haftada kaç gün geliyorsun?
Haftanın dergiye? İki günü geliyorum. Pazartesi, perşembe günleri. Dergiye yardımcı olmaya çalışıyorum.
Güzel. Haber yazıyorsun.
Haber yazıyorum.
Fotoğraf çekiyorsun.
Fotoğraf çekiyorum.
Çok güzel. Biz çok mutlu oluyoruz seni görmekten. İnşallah devam edersin.
İnşallah.
Hayırlı olsun inşallah. Ahmet Ünal. Hoş geldin Ahmet.
Hoş bulduk abi.
Nasılsın?
Elhamdülillah, iyi misin? Nasılsınız, iyi misiniz?
Bizler deyiz. Allah razı olsun. Ahmet Ünal dostumuz da yine uzun süredir bizlerle birlikte gönül verdi gence. Hem yazı yazıyor, hem röportaj yapıyor, hem internet sitesini gençdergisi.com'u kullanıyor, yönetiyor. Böyle çok maharetli bir dostumuz, arkadaşımız. Hem de böyle zihni o kadar berrak, o kadar güzel ki bazen çok enteresan fikirleriyle bizlere katkıda bulunuyor. Mesela senin bir yazın vardı. Ben hala onu böyle konuşuyorum. Film gibi izledi değil mi?
Evet.
Çok güzel bir yazıydı. Keşke o tonla devam etsen ya.
İnşallah abi, uğraşıyoruz.
Var mı öyle planlar?
Var, planlar var.
Yazacaksın yani değil mi?
Yani şu anda yürüdüğüm yolda yürürken kelimeleri yan yana getiriyorum zihnimde. Evet. Yani bir süre sonra çıkacak inşallah.
İnşallah.
Yazılar arda arda.
O zaman şey mi? Şu an doğum sancısında mısın?
Aynen, öyle İyi. Diyebiliriz.
İyi, hadi hayırlı olsun. Ve Ömer Faruk Özbil, az solist kardeşimiz.
Eyvallah.
Ömer, hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
İyisin.
Hamdolsun. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Şu an tabii siz Ömer'i göremiyorsunuz ama Ömer böyle bir sandalyeye falan şöyle bir duruyor. Evet. Ömer Faruk da Allah razı olsun kendisinden. Genç Dergisi'nde böyle en enerjik, en hareketli dostlardan. Ömer röportaj yapacağız dediği zaman hemen böyle koşarak giden. Aslında gündemi de yoğun. Yani hem okula gidiyor değil mi? Okul dersleri var hazırlıkta, evet. Şu an Marmara Gazetecilik'te İngilizce okuyor. Hem de Ömer bir memur olması dolayısıyla bir taraftan sağlıkçı kendisi bir, evet, hastanede. Onun nöbetlerine gidiyor. Bir taraftan gence de geliyor. Böyle maşallah enerjik, hareketli, bereketli bir ortamın içerisinde olmaktan biz de mutluyuz. Ömer de kendi bünyesi, fıtratı da buna müsait olduğu için gençle koşmaya devam ediyor. Sen neler yapıyorsun Ömer bu sıralar?
Genç Dergisi'ne geliyorum sürekli. O ayrılmaz bir parçamız zaten. Vizelerimizi yeni bitirdik. Sınavların üzerimizden yükü kalktı. Onun haricinde nöbetlere gidiyorum. Yoğun bir hastane tempom var aynı zamanda. Orada gayret ediyoruz. Dün itibariyle bir röportaj gerçekleştirdik. Gelecek sayı için düşünüyoruz nasip olursa.
Çok güzel, çok güzel.
Birkaç tane daha sürpriz röportajımız var. Mutlaka İyi. Okumalarını Harika. Tavsiye ederiz dinleyicilerimizin.
Ömer'in Kasım sayısında da bir röportajın vardı senin değil mi? Bu sayıda.
Tabii.
Bu ay içerisindeki sayıda. Kimle görüşmüştün?
Üsküdar Gençlik Merkezi'nin koordinatörüyle ve Üsküdar Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü'yle bir görüşme gerçekleştirdik. Onlar da çok değişik projeler yapıyorlarmış orada. Sosyal faaliyetler yapıyorlar. Hani sıradan gençlik merkezi çizgisinin dışında faaliyetleri var. Onları konuştuk. Çok güzel bir söyleşi oldu. Genç Dergi'de de yer aldı. Böyle bir...
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Hem bu röportajların için hem de geleceğe dönük hala bu devam eden ufkun için. Peki yazılar var mı Ömer? Yazı yazıyor musun?
Yazı yazıyorum. Şöyle bir durumumuz olduğu için hani önceden çok fazla yazı temelimiz olmadığı için bir pasımız var üzerimizde. O pası atıyoruz. Ama yavaş yavaş şey olmaya başlandı. Hareketlenmeye başlandı yazı dünyamız. Yakın zamanda güzel yazılar olacak inşallah.
İnşallah. Hayırlı olun inşallah. Şimdi Ahmet'e bir soru soralım o zaman.
Evet,
Ahmet genç bir okur ve genç bir yazar olarak sen sonuçta bir yazarsın aynı zamanda. Nasıl yazı yazıyorsun? Yani yazı yazarken senin sermayen ne oluyor?
Öncelikle abi yaşadıklarım benim sermayem oluyor. Yani şimdi fark ediyorum böyle geçmişimde aslında çok anı biriktirmişim. O zihnimde hep yer etmiş. Onları şu anda düşündüğümde böyle hani bir olay yaşıyorum. Tekrar o eski anımı hatırladığımda ya diyorum aslında bu fikri ben yazabilirim yani bu düşünceyi. Ve anılarımdan yola çıkıyorum genelde. Anılarımdan yola çıkarak yazacağım yazıyı yazıyorum. Bu şekilde oluyor genelde. Onun dışında beni çok dertlendiren bir olay olursa yazımın sermayesi bu oluyor yani.
Eyvallah.
Yani dertlendiren olaylar ve anılar genelde.
Peki şey yapar mısın? Böyle sürekli izler misin etrafını?
Yani o çok oluyor evet. Hatta çok dalıp gittiğim de oluyor.
İzleyip onları sonradan malzemeye çeviriyorsun ve yani. Senin için yazıya dönüşüyor.
Evet.
Güzel, çok güzel. Senin belki de hani bu bir yetenek olarak kabul edebiliriz bunu. Fakat ileriye dönük çok da ilerleyeceğini düşündüğümüz bir şeydir bu yani. Bizim hani bir takip eden biri olarak söylüyorum seninle alakalı. İnşallah ilerler. Çünkü
İnşallah.
İlerleme açık bir şeydir etrafı izlemek. Etrafı izlemeden hani olayları anlamak biraz zor oluyor çünkü. Sürekli bir gözlem, sürekli bir efendim mesela not alma, hafızaya not alma halinde olması lazım zaten. Hani yazan bir insanın. Gazetecilikte de öyle değil mi? Ömer şimdi görecek yakında. Benden gazetecilik okuduk biz. Bize en çok anlatılan şey şuydu. Etrafınızdaki olayları sürekli izleyin. Her şeye bakın. Ve sürekli not alın. Yani kağıda not alın. Kafanıza not alın. Telefonunuza not alın. Sürekli not alın. Çünkü not aslında seni yazmaya itecek şey olur diye. Sürekli söylerlerdi. Gerçekten de öyledir. Not almakta büyük fayda var. Sadece yazı yazan, bu işlerle ilgilenen insanlar için değil. Belki de birçok konuda sürekli not almak. Mesela radyonun başındaki dinleyicilerimizin not alması gibi. Sürekli not almak. Geleceğe dönük iyi miraslar, iyi hafızalar bırakıyor.
Burada bir şey söylemek istiyorum abi.
Buyur. Biraz sesini yükseltirsen belki daha iyi olur ama.
Tabii. Şu anda bu not alma mevzusu açıldı. Ben not almıyorum açıkçası. Hani önceden ben de şöyle yapıyordum. İşte bir şey aklıma geldi, bir şey gördüm. Bununla ilgili bir yazı yazacaksam not almak yerine gidiyordum. Mesela tweet atıyordum bununla ilgili. Bunun beni kısırlaştırdığını gördüm. Yani şöyle artık onu yazmaya ihtiyacı hissetmiyorum. Daha sonra hatırlamıyorum. O atıyorum tweet'i. Yani aslında bardak dolmadan bardağın dibindeki suyu boşaltıyorum yani. Öyle bir şey oluyor. Bu not alma mevzusunda genelde bunu görüyorum. İnsanlar gördükleri şey yazmak yani not alıp daha sonra yazmak yerine tweet atıyorlar veya Facebook'tan işte bir şey paylaşıyorlar. Bu şekilde o dertlerini gidermeye hani dökmeye çalışıyorlar satırlara. Ama ben şu anda bunun hani bizi kısırlaştırdığını düşünüyorum yazı anlamında. Not almak yani tweet atmaktan veyahut Facebook'ta durum güncellemekten çok çok daha faydalı, istifadeli olacaktır diye düşünüyorum.
Eyvallah. Güzel bir tavsiye olarak. Oldu.
Peki Ömer, bir şey abi, ben bir şey sorabilir miyim ya? Hep sen bize soru sordun. Müsaade olursa bir de ben araya girmek istiyorum.
Artık başladık. Buyurun.
Abi eminim dinleyiciler de bunu merak ediyorlardır. Derginin takipçileri, okuyucuları da merak ediyordur. Siz gazetecilik mezunusunuz. Belli bir geçmişiniz var. Güzel yazılar da yazıyorsunuz. Geri dönüşlerden bunu anlıyoruz. Siz bize yazı üzerine ne tavsiye edersiniz? Siz nasıl bir yol izlediniz? Bu seviyeye nasıl ulaştınız?
Şimdi Ömer'cim tabii beklemediğimiz bir soru sordun bize. Allah razı olsun senden. Ömer'in bir güzel çıkışına biz de bir cevap vermiş olalım. Tabii bunlar şeydir. Teveccühtür. Yani senin güzel zanların. Öyle belki de çok yazıya dair çok da bir hafızamız, çok da bir geçmişimiz yok ama elhamdülillah biz de şu an yetişme aşamasındayız. Bir mektepteyiz yani. Kendimizi hem görüyoruz hem eğitiyoruz hem de istifade ediyoruz güzelliklerden. Birçok açıdan, birçok yönden sizlerden de istifade ediyoruz yani bu anlamda. Genç Dergi'de işler muhabbetle, samimiyetle yürüyor. Bunu yaparken sen kendini de bu Muhammed Samimiyet ortamında güncellemiş oluyorsun. Yazı yazma konusunda benim en büyük şeyim, artım yani, ustalar oldu. Ustalardan çok nasiplendim. Lütfü Arslan abimiz, Süleyman Ragıp yazıcılar, birçok isim var yine böyle sayabileceğim. Onlarla sürekli görüştüm, onlardan destek aldım. Onlara sorular sordum, yazılarımı onlara okuttum. Yani hiç, ama tabii bu şey meselesidir, azim meselesidir bir açıdan da. Kötü olarak başlar her şey ilk başta. Bir yazı yazarsın, kimse beğenmez onu. Sonradan hani vura vura, dövüşe dövüşe yani, o yazı belli bir seviyeye gelir. Ama biraz sabır işidir bu ve süreklilik işidir. Sürekli yazmak lazım. Yazı yazmayı seven biri yılmaması lazım. İlk başta herkes şunu diyebilir: ya yazın çok kötü, şuna işte başlığını değiştir, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, şu paragraf gereksiz der. Sen de otomatik olarak sen yazı yazarken şunu hissedersin ama. Yani ben bir yazı yazdım ve bu yazı en iyi yazı. Meseleyi anlatan yazı bu. Anladın mı? Hani nasıl bir yazı yazmışım ya falan diye böyle bir yazıyı verirsin böyle. Ama karşıdaki insan o usta bakışıyla şöyle bir bakar uzaktan. Der ki at bunu, çöpe der. Bana çok dendi bu. Ama sonra belli bir seviyeye geldi ama şu an o seviye tabii yükselmeye devam etmesi lazım. Bunun için ben de gayret ediyorum. Benim tavsiyem, madem sen böyle sormuş oldun Ömer, tavsiyem usanmadan, bıkmadan, azimle yazı yazmak lazım. Sadece haber yazmak, haberci olarak insanı geliştirir, haber dili olarak, ama yazarlık dili daha başka bir şey. Sürekli yazmak lazım, sürekli okutmak lazım. Anneye, babaya, kardeşe, arkadaşa, herkese okutmak lazım. Farklı gözlere, onların yorumlarını bir görmek lazım. Yani dışarıdaki insan ne diyor? Çünkü insan aşinadır kendisine, değil mi? Bir yazı yazarsın. Bugün Erkam Radyo'daydık. Genç zamanlarına konuk olduk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Ama X, yani dışarıdaki insan, X kişisi Erkam Radyo'yu belki tam bilmiyor. Genç zamanını belki tam bilmiyor. Bu yüzden mesele açık kalmıyor yani. Meseleyi ona bir anlatman lazım öncesinde. Bu yüzden dışarıdaki gözler her zaman iyidir. Benim tavsiyelerim böyle olabilir. Ve tabii ki okumak. Okumadan, yani bir şeyleri bilmeden, bir şeyleri görmeden pek mümkün değil üretim. Okumanın bir yönü de yazarlıkta üslup. Üslup kazanmak için de okumak lazım. Bu yüzden usta isimleri okumak lazım diyelim Ömer. Başka sorun olursa yine araya girebilirsin. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Güzel bir soruydu. Tabii kendisi gazetecilikle ilgileniyor artık ve refleksleri var böyle. Evet. Çok da böyle duramıyor şimdi. Soru sormak istiyor. Allah razı olsun. Devam edelim o zaman. Ömer, sana soralım. Evet. Abdullah Ömer Kavak.
Evet abi.
Biraz kendinden bahseder misin bize?
Abi şöyle.
Mesela nerede doğdun? Neler yapıyorsun? Medya iletişim okuduğunu söyledik.
Evet.
Başka nasıl mesela, hobi olarak sende ilginç bir hobi var değil mi?
Evet abi.
Nedir o?
Dalgıçlık yapıyorum. Evet. Ne bileyim, yelkenle uğraşıyorum. Motosikletim var öyle ufak çaplı.
Motosiklet sürüyorsun. Evet. Tehlikeli değil mi Abdullah Ömer motosiklet?
Yani bilmiyorum abi. Ben şu zamana kadar tehlikesini görmedim. Kazalarım var da o kadar ufak çaplı. Bir problem yok yani.
Güzel. Tavsiye ediyor musun bizlere?
Tavsiye.
Motosiklet kurmayı. Yani,
Trafikte dert edinenler için tavsiye ediyorum.
Eyvallah. Şimdi biz hep dertli insanlarız. Onu bir açalım. Evet. Bizim misyonumuzda dert var zaten ama trafiğin o dünyevi derdinden, hani bu şey agresiflikten, sinirden uzaklaşmak için değil mi?
Aynen.
Mesela şey oluyor mu sende? İşte Boğaz trafiğine girdin. Arabalar birbirine girmiş artık trafikten. Orada bir saat kalacaksın araban olsa. Sen ama şunu diyor musun? Hadi bismillah deyip yanlardan.
Aynen. Sonra huzura eriyorum oradan geçerken, öyle diyorum. Allah'a şükür falan gibi.
Çok güzel. İyi. Peki sen mesela yazıyla aran nasıl şu an, yazılarla?
Abi yazıyla şöyle. Ben Genç Dergi'ye 2 ay oldu başlayalı. Daha öncesi yoktu yazım. Derdim de yoktu. Allah'a şükür Genç Dergi'yle dert edindim. Öyle olunca akılda geldikçe yazmaya çalışıyorum.
İyi, güzel. Mesela bir haberin var değil mi senin şu an şeyde? Kasım sayısında bir de görüş aldık senden oyunlarla alakalı.
Evet.
Bilgisayar oyunlarıyla alakalı. Genç Dergi'nin Kasım sayısı değil mi?
Evet.
Ömer.
Evet abi.
Kasım sayımızdaki Genç'in Kasım sayısı dosya konusu neydi?
Kasım sayısındaki konumuz şöyleydi. Oyunlarla alakalı bir konu işledik. Başlığımızda oyunu boz şeklinde attık. Bilgisayar oyunlarının insanlara zararlarına yönelik ve içerisinde yer alan İslamofobik karakterlere, şekillere yönelik bir dosya işledik. Böyle bir çalışmamız oldu.
Uzmanlardan görüşler aldık. Röportajlar yaptık değil mi? Sadece bilgisayar oyunları da değil bu arada. Dijital oyunlar, yani mobil oyunlar da var işin içerisinde. Telefon oyunları. Abdullah Ömer de bilgisayar oyunlarını bir dönem çok oynamış biri olarak bizlere değerli düşüncelerini vermiş oldu.
Estağfurullah.
Sen mesela bilgisayar oyunlarıyla alakalı ne düşünüyorsun şu an, dijital oyunlarla alakalı? Yani gerekli mi, gereksiz mi, veya bu tip oyunları oynamak insana ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor?
Abi bir açıdan gerekli, bir açıdan gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani gereklilik boş vakti aslında değerlendirmek gibi oluyor. Ama değerlendirmemek lazım aslında da. Hmm.
Şöyle mi diyelim yani, boş vakti bilgisayar oyunlarıyla değerlendireceğimize başka bir şeyle değerlendirmemiz kıymetli hale yani.
Aynen öyle getirelim. Abi. Aynen öyle. Aha. De işte benim böyle bir özelliğim var diyeyim yani. Bazen kötü bir özelliğim var diyeyim.
Yo yani çok da vaktini kaybetmiyorsan aslında. Hı. Değil mi? Belki de oynanabilir yani. Ama pek tavsiye edeceğimiz bir şey olmaz tabii ki de yine de.
Evet.
Güzel, hayırlı olsun inşallah. Peki hemen o zaman biraz şey açalım. Dergide neler var neler yok açalım. Ömer şöyle bir güldün. Niye güldün, hayırdır?
Abi top bana dönüyor sanırım, az önceki sorunun şeyini, revanşını alacağız şimdi.
Güzel.
Buyurun abi, sizi dinliyorum.
O zaman anlat bakalım Ömer. Şimdi sen röportajlardan bahsettin. Üsküdar Gençlik Merkezi'nin genel müdürü dedin galiba, değil mi?
Üsküdar Gençlik Merkezi koordinatörü
ve Üsküdar Belediyesi Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü. Kim o?
Evet. Yakup Öksüz.
Güzel.
Abimiz.
İsmini vermemiz lazım.
Tabii.
Değil mi? Hani 5M1K diyoruz ya.
Evet. Yakup abimiz ve gerçekten çok kaliteli bir insan. Hani belli bir görevi var orada. Görevini yürütüyor ama onun haricinde yüksek lisansına da devam ediyor. Hani ilmi yönde de elden bırakmıyor. Sürekli kendini yetiştiriyor ki şunun da farkında. Ben kendimi yetiştirirsem aşağıdan gelenlere verebileceğim, katabileceğim şeyler olur elimde. Hani sürekli sabit bir yerde durmuyor. Şey gibi, klasik memur zihniyetinin biraz daha dışına çıkıyor. İşte kapak attım bana yeterden ziyade. Sürekli gelişmeye açık bir abimiz. Onu izlenim edindim.
Peki böyle röportaj yaparken sen neleri esas alıyorsun? Ya yani böyle sıkıldığın ya da keşke olması dediğin şeyler var mı?
Röportaja bir kere gitmeden önce muhakkak oturup bir detaylı şey yapıyorum. Bir araştırma yapıyorum. Kimle röportaj yapacağım, hangi konuda yapacağım. Buna dair tam donanımlı şekilde röportaja gidiyorum. Böyle olunca da bu bana şey sağlıyor. Biraz da röportaja hakim olmamı sağlıyor. Hmm. Bundan dolayı çok sıkılma gibi bir olay yaşanmıyor. Ve biraz daha şey havasında geçtiğimiz için, hani Genç Dergisi'nin misyonu, vizyonu da bu şekilde. Klasik böyle sert, sıkıcıdan ziyade biraz daha renk katıyor dergicilik dünyasına. Biz röportajlara da onu yansıtmaya çalışıyorum. Biraz daha renkli böyle sohbet havasında, abi kardeş havasında geçiyor. Bundan dolayı sıkıcı olmuyor. Çok verimli röportajlarımız oluyor.
Güzel.
Röportajlarda şunu da fark ettim. Gerçekten dergide yazdığımız şeyler o insanların böyle senelerdir işte uğraştığı, didindiği, gayret ettiği, tecrübe olarak edindiği ömrün 20 senenin, 30 senenin aslında biz böyle bir 10 paragrafta, 20 paragrafta kısaca sıkıştırıyoruz. Bir bomba etkisi yaratıyor. Çok kıymetli şeyler aslında röportajlar. Bunu röportaj yapmaya başladıktan sonra anladım. Öncesinde bu kadar fark etmemiştim değerini röportajların.
Yapmak da zevkli, okumak da zevkli yani, değil
tabii,
mi?
Tabii, kesinlikle. Çok önemli.
Çok güzel. Ömer.
Evet abi.
Sence nasıl röportajlar? Daha röportajın yok senin. Bir röportaj bekliyoruz bu evet abi. İnşallah. Bir şeyler olacak bakalım. Hareket var.
Birkaç isim buldum abi. Hı-hı. Hatta şu anda size paylaşmadım.
Güzel.
İnşallah bir bakalım.
Ömer, Abdullah Ömer'den de bekliyoruz. O da bayağı koşturuyor şu an, enerjik. Peki Ahmet, o zaman sana da sormuş olalım. Genç Dergi'de neler yaptığından bahsettin. Biraz da şeyden bahsedelim ama yani Genç Dergi sende nasıl bir intibada, yani nasıl bir his uyandırdı? Yani buradasın, bu mekteptesin.
Evet.
Daha çok neler yapıyorsun? Yani yazı giriyorsun siteye, yazılar yazıyorsun belki ama buranın farklı misyonu daha var değil mi?
Evet. Şöyle... Öncelikle burada hani nasıl bir intiba bıraktığını söyleme açısından, insanlar Genç Dergi'deki abilerim, işte gelen arkadaşlar, samimiyeti ilk başta beni mutlu ediyor. Yani gerçekten bir huzur yaşıyorum, huzur durumu yaşıyorum, yani huzurlu oluyorum. Bunun dışında bu hani insan dünyada böyle boş olunca yani mutluluğa ulaşması kolay olmuyor. Hani bir görevim var burada, işte atıyorum siteye yazı geldi. İşte onu ona bakıyorum, değerlendiriyoruz beraber. Daha sonra onu siteye giriyorum. İşte bu bir sonuca ulaşıyorum. Hani dosyamız da oyunla ilgili. Evet. Oyunlarda bize bölümler verilir. Bölümün sonuna geldiğimizde mutlu oluruz. Yani benim aslında diğer insanların oyunlardan aldığı mutluluğu ben çok daha doğal bir ortamda, samimi bir ortamda alıyorum o mutluluğu. Bir hedefe ulaşarak yani. Hı hı. Her yazı bir hedef mesela benim için.
Her yazı bir hedef diyorsun.
Evet.
Peki bu hedef artarak devam ediyor değil mi?
İnşallah öyle olmaya çalışacak abi.
Biz o zaman senin yazılarını niye birkaç ayda dergide okuyamıyoruz?
Değişik durumlar var abi.
Özel durumlardan dolayı mı?
Yani her zaman bilmiyorum. Bu yazı ben de küçüklüğümden beri hani yazıyorum falan, öyle bir şey yoktu hani açıkçası. Ama küçüklüğümde okuduğum kitaplar ve küçüklüğümde özellikle çok dergi okuyordum. Yani evimize dergi geliyordu sürekli. Çok dergi okuyordum. Yani yazı yazmıyordum ama. Yazdığımda da hocalar beğeniyordu. Mesela ben ortaokuldayken Türkçe sınavlarında böyle bir zorunluluk vardı. Türkçe sınavlarında şey olurdu. 30 puanlık kompozisyon yazdırılırdı. O kompozisyonlardan sadece bir defa eksik not aldım yani. Bir tane. 27 idi o da. Hani 3 puan kırmıştı hoca. Türkçe hocam hep söylerdi işte böyle güzel yazıyorsun falan. Ama hiç yazmazdım. Az önce senin de bahsettiğin gibi abi. İstikrar olunca böyle artık böyle sancı gibi olmuyor yani. Şunu yazayım diyorsun. Oturuyorsun, yazıyorsun, kalkıyorsun. Ama şu anda ben de o aşamaya gelemedim yani. Henüz ben de pişiyorum. Böyle oturup bir şeyi dert edinip hemen yazamıyorum yani.
Evet.
Bu şekilde.
Burada tabii ki istikrar önemli, ortam önemli, usta çırak ilişkisi önemli. Evet. Ama tabii ki en başta bunların olması için gönül vermek lazım.
Evet.
Yazarlığa, yazı yazmaya, bu işte gönül vermek lazım. Bu kimi zaman bir iş dolayısıyla olur yani, zorunluluktur senin için bunu yapmak. Ama böyle bir şey de gerek yok aslında. Hangi işle uğraşırsan uğraş değil mi? Doktor da olsan, mühendis de olsan. Yazarlığa karşı, yazıya karşı bir ilgin varsa bunu ilerletebiliyorsun. Ve sonucunda ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani düz mantık ya da düz düşünen bir profilden ziyade olayları böyle farklı ele alabilmek, bunu yazıya dökebilmek. Ya da şöyle söyleyelim, yani birçok insanın özelliği var. Kendine ait farklı yetenekleri var. Bunu ama nasıl duyuracak, nasıl aktaracak değil mi? Facebook paylaşımından bile bir insana bakıp aa bu böyle düşünebiliyormuş diyebiliyorsun. Fakat kendini orada iyi ifade edemiyorsa değil mi? Böyle bir zanda kapılamıyorsun. Özellikle zaten sosyal medyada birçok tartışmanın temelinde kendini iyi ifade edememe var. Yani insanlar kendilerini ifade ederken öfkelenebiliyorlar ve bunu o üsluplarına yansıtıyorlar. Birbirlerini kırabiliyorlar. Bu tip tartışmalar zaten bize pek bir şey kazandırmıyor ama yazı yazmayı bilmek bir açıdan değil mi belki de? Evet. Sınav kağıdına bile yansıyor insan.
Aynen.
Değil mi? Sınav kağıtlarınız yansıyordur Ömer, öyle değil mi Ömer?
Evet,
Ömer
abi,
Faruk.
Kesinlikle.
Evet abi, kesinlikle. Tamam, aç biraz. Açalım bunu.
Abi bu sorduğunuz soru aslında çok geniş bir soru. Özellikle neresini açmamı istiyorsunuz?
Şimdi bakın arkadaşlar, bu bir gazetecilik refleksidir. Manevra. Evet abi, kesinlikle. Açalım bunu Ömer. Abi bu çok geniş bir soruydu zaten. Yani bu soruyu tabii temeline inmek lazım. Bir kere soru ne demek?
Neresini diye açalım filan.
Aynen.
Yani. Abi ama şunu söylemek istiyorum. Buyur kardeşim. Ben daha gazeteciliğe başlamadım, hazırlıktayım.
Ama güzel, iyi yoldasın.
Bunları senden öğrendim abi.
Estağfurullah. Tamam, bak orada da bana vuruyor şimdi.
Ben güzel, hayırlı olsun. Dersini gördüğüm için de geçen gün yazılarla alakalı bir şeyimi anlatayım, anekdotumu anlatayım. Sen de yaşadık abi.
Buyur dostum.
Sen çok farkına varamadın ama ben büyük heyecan yaşadım. Hı-hı. Şimdi daha yeni başladık, çok bir bilgi birikimimiz yok. Allah razı olsun, siz ciddi destek verdiniz bize yazı konusunda. Hani bir şeyler yapabildiysek sizin verdiğiniz destekler sayesinde yapabildik. Yine bir yazı istemiştiniz sanırım Ayben'den, haber şeklinde. Haberi yazdım, uğraştım, didindim. Olmadı ama hani beceremedim bir türlü. Kendim de beğenmedim. Hani dediniz ya az önce, insan kendi beğenir falan. Ben kendim bile beğenmedim. Hı-hı. Ertesi gün geldim dergiye. Benden yazıyı istedin abi. Ulan dedim, nasıl vereceğim yazıyı Salih abiye, düşündüm. Böyle bir ara arkasını dönüp biriyle konuştum da masaya attım, kaçtım gittim hemen.
Öyle miydi? Sorun olmuştu, okumuş muydum onu?
Evet, sonra okudun abi. Her zamanki gibi bir oturduk, konuştuk, düzeltme yaptık.
İyi, güzel.
Yayınlandı.
Öyle oluyor zaten.
Ömer abiye ben bir soru sorabilir miyim abi?
Buyurun tabii.
Şimdi geçen hoca bize derste şeyi sordu. İnsan dedi, neden dil öğrenmek zorundadır dedi. Hani farklı dilleri dedi. Ben de şey dedim hocaya, hocam dedim çok klişe olacak ama insan dedim kelimelerle düşünür dedim. Bu kelimeler, yeni dil öğrendiğimizde yeni kelimeler öğreniriz ve onlarla da zihin dünyamızı açarız dedim. Ömer abi mesela haber veya yazı yazarken sen kelime eksikliği görebiliyor musun kendine? Hani az önce Salih abi de bahsetti, yazı yazarken işte başkasını kırma, öfkelendirme vesaire. Bu tür konularda nasılsın yani? Sıkıntılar yaşıyor musun?
Bunu ben şeyde çok yaşadım. Geçen gün nereden geçiyordum? Bir yerin önden geçiyordum yolda yürürken. Bir radyo programı açık. Radyo programında şey diyordu. Hani kelimelerimiz gitgide daraltılıyor, gitgide azaltılıyor. Mesela şey dedi, savaş kelimesini örnek verdi. Dedi ki işte savaş, muharebe, mütareke, bunun gibi 4 tane 5 tane kelime saydı. Bunların hepsi savaşı içeriyor ama hani savaşın belli dallarına, savaşa benzer şeyleri 5 evet tane kelimede söyledi.
Geçtiğimiz hafta Osman Nur Topbaş Hoca Efendi ile Ahmet Taş getiren ağabeyimizin mülakatında
evet, geçmişti. Evet, oydu sanırım. Evet. Teşekkür ederim bu hatırlatman için. onu duyunca dedim ki gerçekten biz çok daraltılmışız kelime yönünden. Hani bu beş kelimeyi kullanıp ortaya bir şaheser koymak varken savaş deyip oraya basite indirgeyip geçiyoruz. Bu da bizim hayatımızda şeye yol açıyor. Hani düşündüklerimizi aktarıyoruz ama bunu biraz daha böyle özenli, biraz daha kulağa ve göze hoş gelecek şekilde aktaramıyoruz. Kelime bu yönden bizim için çok önemli. Bunun yolu da mümkün olduğunca çok okumaktan, farklı okumaktan geçiyor.
Peki Salih abi, okuma deyince benim aklıma bir şey geldi. Buyurun. Ben mesela okumayla alakalı geçen de üçümüz yine konuşmuştuk hani böyle. Hı hı. Kitap okumak, kitap okuma alışkanlığı. Böyle evet. Bu konuda bir konuşmuştuk. Bununla alakalı abi bize hani kitabı nasıl okumalıyız bu çağda yani?
Güzel. Şimdi tabii bizim burada aktaracaklarımız da ustalardan öğrendiklerimiz olur. Kitabı okumada temel esas benim kanaatim şöyle yani şöyle izah etmiş olayım. Kitap çok böyle sevdirilecek ya da çok alışkanlık gibi görüldüğü zaman, bir şeymiş gibi görüldüğü zaman yani büyük hatalara yol açıyor. Çünkü kendini zorluyorsun kitap okumak için. Kitabı sevmeliyim diyorsun, kitaba alışmalıyım diyorsun. Ama bir ihtiyaca mukabil okumak istersen eksikliğin var. Mesela sen şu an ilahiyat okuyorsun. Fıkıh dersinde mesela eksiksin. Ne yapıyorsun hemen? Evet. Fıkıhla alakalı bir kitap okuma ihtiyacın varsa okuyorsun ve artık bir ihtiyacı karşıladığı için sende bir gereklilik, bir alışverişe dönüşüyor yani. Evet. Alışveriş yapıyorsun yani. Fakat sen abi kitap okumam lazım. Ne tavsiye edersin? Şunu oku. Okuyorsun. Beğenmedim abi. O zaman bunu oku. Abi bunu da beğenmedim. Çünkü bir ihtiyacı karşılık olmuyor ya. Okumam lazım diyorsun ve okuyorsun. Böyle olmaz. Ama sen dersen ki işte Ömer mesela değil mi? Abdullah Ömer.
Evet abi.
Dedi ki ben abi yazı yazmak istiyorum. O zaman dedi ki biz de üslup olarak şu kitapları okursan üslubuna yani yazarlığına, kalemine katkı sağlar dedik. Şu an mesela mutlu.
Evet abi. O kitap. Hatta aynen sizin bana hediye ettiğiniz İyiler Ölmez kitabı vardı Mustafa Kutlu'nun.
Son kitabı.
Aynen. Son sayfalarındayım diyelim yani. Bitmek üzere.
İyi. Güzel. Allah razı işte olsun o, yani. Çünkü ihtiyaca mukabil okuma yaptı. İhtiyaç karşılığında. Biraz problem gerekir kitap okumak için, evet. Bence. Yani kafada da mı sorun olması lazım. Ne okuman lazım şu an? Benim şu an okumam gereken kitaplar ders kitabı atıyorum. Bunları okumam lazım. Bunlar varken başka bir kitap okuyorsam bu biraz şeye döner zaten. Hani bir hata olur aslında. Çünkü ona ihtiyacım var. Fakat seviyorsam ayrı mesele. Ama kitap okuma alışkanlığı olmayan, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Çok doğru bulmuyorum gerçekten bu kelime ben fazla ama. Biz mesela Genç Dergi'de bir çalışma yapmıştık bununla alakalı. 2015 Nisan ayıydı yanılmıyorsam. 2015 Nisan'ında kitap okumanın zararları diye bir kapak yapmıştık.
Evet.
Böyle bir kapağımız vardı. Kapakta kitap, ortasında bıçak vardı. Diyorduk ki yani kitap okumak zararlı bir şeydir. Çünkü kitap okursan artık kafanda sorunlar oluşur. Dünyaya karşı dertlenmeye başlarsın. Böyle normal yaşıyorken, bilgisayar oyunu oynuyorken yani. Hı. Ya da ne bileyim farklı meşgalelerle, farklı uğraşlarla beraberken. Sonra bir bakıyorsun ki kitap okumaya başlamışsın. Sorunların artıyor demiştik. Bu yüzden de kitap okumanın böyle bir yönü var. Kitap okuma kültüründe ihtiyaca karşılık olursa daha iyi olacağını ben düşünüyorum Ömer. Sen arada bir gülüyorsun. Sen bir anlat bakalım.
Bana,
sen ne
bana bakarak gülüyor abi. Böyle çok pis bakıyor ya
şimdi
yani.
Bizim tabii şunu açıklayalım madem. Biz şimdi ekip olarak buradayız değil mi?
Evet.
Biz hep beraberiz zaten. Aramızda tabii bazen değil mi? Yani güldüğümüz oluyor, eğlendiğimiz oluyor. Bazen hani de bozuşuyoruz, kavga ediyoruz falan ama genelde muhabbet ikliminde olduğumuz için şu anda da böyle arada bir muhabbet iklimi dönüyor yani. Herkes birbirine bakıp gülüyor şöyle bir.
Abi ben şeyden dolayı güldüm. Buyurun. Şimdi az önce Ahmet sana bir soru sorabilir miyim derken böyle güldü. Hadi bak sana soru soruyorum gibisinden şey yaptı.
Eyvallah. Zaten şimdi şöyle bir şey var bak. Programdan önce dedik ya birbirimize soru soralım diye.
Evet.
Onu ilk sen başlattın ama.
Evet abi.
Sen bir de direkt hani bir de bana şöyle sordu yani. Hani bak soru geliyor, hazır ol dedi.
Ben burada sıkılmıştım yani artık. Siz böyle konuşuyordunuz. Ömer abi konuşuyor. Sen bir şey daha ekliyorsun falan. Ben sıkılmıştım artık. Araya girmek istedim abi.
Güzel. Estağfurullah. Güzel. Eyvallah. O zaman Ömer Faruk Özbil'den bir soru daha bekliyoruz. Ömer Kava. Var mı kafanda bir soru?
Ömer Kava. Tabii abi bir soru sorayım. Az önce Ahmet'in değindiği bir konu vardı. İşte etrafımı gözlemliyorum, buna dair işte düşünüyorum, yazıyorum falan gibisinden. Bunu aslında en güzel yapması gereken insan Ömer. Çünkü biz yürüyerek 5 adım atıyoruz. İşte 10 dakika geçiyor örnek veriyorum. Ömer 10 dakika içerisinde İstanbul'un yarısını turlayabiliyor. Çünkü motoru var. Bu büyük bir fayda onun için. Ömer motorla giderken hiç böyle etrafına bakabiliyor musun? Bu güzellikleri görebiliyor musun? İşte ne görüyorsun etrafında? Gördüklerine dair düşünüyor musun? Bizden çok fazla şey gördüğün bir gerçeklik ortada. Bize buna dair böyle bir kısaca bahseder misin? Anlatır mısın?
şimdi iki tekerin üstünde olduğum için öyle sağa sola bakamıyorum. fakat,
tehlikeli çünkü değil mi?
Aynen, tehlikeli oluyor. Fakat nasıl desem, Salih abi biraz yanlış olur sana nasıl desem
yani
diye düşünüyorum.
Yani şöyle mi oluyor? Şimdi motorun üzerindesin, iki tekerin üzerindesin. Orada canını koruman lazım bir açıdan. Çok hızlı yaptığın zaman değil mi? Bir tehlike var. Adrenalin yükseliyor.
Aynen.
Etrafı izleyemiyorsun ama şunu fark ediyorsun sonuçta. O hızın, yani adrenalin vermiş olduğu bir enerji ortaya çıkıyor.
Evet.
Ya, o enerji sana neler hissettiriyor? Orada hani rüzgarı sen daha çok hissediyorsun bizden mesela değil mi? Yağmuru daha çok hissediyorsun. Mesela sen demiştin bana abi pantolonun bak motora uygun demiştin. Montun motora uygun. Çünkü biz mont alırken ne diyoruz? Kıyafetimiz işte, yüzümüze uygun olsun ama Ömer motor sürümü uygun olsun diyor mesela.
Aynen.
Bunları mı diyecektin?
Üşüyor musun yani, mesela ya?
Yok.
Soğuk havada ben yazlık, yürürken üşüyorum.
Ya yani yazlık kışlık olarak değiştiği için yani ona göre giyiniyorum. Ona göre.
Peki böyle hiç şehir dışı programlara katıldın mı?
Yok. Yok abi. Daha nasip olmadı. Daha 12 bin kilometre yapabildim.
Motosikletle.
Tabii.
Maşallah yine
buçuk,
fazla.
Bir buçuk yıl falan oldu.
Mesela Ahmet 12 bin kilometre yürümemiştir daha.
12 bin. Ben daha fazla yürüdüm.
Yürümüşsün değil mi?
Abi Ahmet şeyden dolayı yürümemiştir. Şimdi kendisi çok bir tevazu bir insan ama bir de hafızlık yönü var Ahmet'in. Bu ilginç bir yani. Gerçekten ben kendisine bu konuda hayranım abi.
Zaten programımızın sonunda ben ona rica ettim dün. Bir aşır inşallah bizlerle değil mi? Aşır şerifle bitireceğiz bugün programı. İnşallah. Biraz böyle güleceğiz, eğleneceğiz gibi olacak ama sonunda aşır şerif okuyacağız. Hem şehitlerimize hem gazilerimizin şifa bulması için hem de kendimizi hani bizim nereden geldiğimizi unutmamamız için diyelim.
Evet.
Çünkü biz gencin temel misyonunda ne vardır? Gülmek, eğlenmek değil mi? Şenşatır olmak, aşkın olmak ama o hüznü, dertli olmayı, dünyanın sorunlarıyla ilgilenebilmeyi, kendi sorunumuz haline getirmeyi ve buna dair alternatif veya direkt olarak nokta atışı çözümler üretebilmeyi ortaya çıkarmak vardır. Bu yapmış olduğumuz tüm işler zaten bunu kapsar değil mi Ömer?
Evet.
Oyunu boz diye bir kapak var. Ne demek bu? Hangi oyunu bozuyoruz biz? Ortada bir oyun var demek ki. Bunu boz diyoruz yani. Bir ortaya mesaj çıkarıyoruz. Mesela Huzeyfe Yılmaz'a röportaj yaptık. Kim bu Huzeyfe Yılmaz? Gençlik Spor Bakanlığı'nın Bilgi İşlem Daire Başkanı ve İslam'ın fobi üzerine bir çalışmaları var. Yani oyunlarda, bilgisayar oyunlarında, telefon oyunlarında, mobil oyunlarda birçok yerde, sinemada değil mi? Televizyonda, radyolarda, ya hayatımızın her safhasında İslam'ın fobi yok mu abi? Bir film vardı mesela değil mi? Bir Hint filmi. Ne diyordu? Benim adım Kaan ve ben terörist değilim. Kime diyordu bunu? Amerikalılara.
Bütün
dünyaya diyordu. Amerikalılar üzerinden. Bütün dünyayı dinliyordu. Çünkü terörist eşittir Müslüman, Müslüman eşittir terörist denmiyor mu? Şu an IŞİD ya da DAEŞ ya da DAEŞ her ne deniyorsa artık ISIS üzerinden yapılmaya çalışılan ne? Müslümanlar teröristtir, Müslümanlar kafa keser, Müslümanlar kötüdür, Müslümanlar canidir, vahşidir. Oysa elhamdülillah biz Müslümanız ama şurada bir karınca incitsek, gerçekten bir kedinin zarar gördüğünü görsek en çok acıyı bizden çekiyoruz, paylaşıyoruz. Bunları bize atfedenler, bize siz canisiniz, siz vahşisiniz diyenler Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da, Myanmar'da binlerce, milyonlarca çocuk ölürken ne yapıyorlar? Değil mi? Hı. Kanal değiştiriyorlar sadece televizyondan. Hatta o kanalları izlemiyorlar bile. Ya da 15 Temmuz'da mesela değil mi? Müslümanları hep böyle aşağılayan, Müslümanları sürekli bunlar korkak, bunlar sürü psikolojisine tabi, bunlar koyun diyen kesim. 15 Temmuz'da ne yaptı? ATM'ye gitti para çekmeye. Bunlara toplum olarak da şahit olduk. Yani bu jenerasyon buna şahit oldu. Evet. Ve bunu unutmayacak. Genç dergi, genç camiası bunu vurgulamaya çalışıyor. Bu birçok şu an yapı ve kurum tarafından elhamdülillah birçok oluşumda göz ardı edilmeden ortaya koyuluyor. Okullarda değil mi? İlköğretim okullarında, liselerde de müfredata 15 Temmuz'la alakalı güzel çalışmalar eklendi. İnşallah hayırlı olur diyelim. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor genç dergisinde. Arkadaşlar biraz dergiden bahsedelim mi Ömer? Ne dersin? Bir şey işaret ediyorsun. Ne var orada?
Olur abi. Ya benim dikkatimi çok fazla çekti bu sabah namazı devrimi.
Güzel.
Dergide de en çok şey olan bence dikkat çekici yerlerinden birisi tabii kapaktan sonra. Sabah namazı devrimi oldu. Okuduğum yazıyı şeyle başlamışlar. Kudüs'te olması gerekiyor. Bir duvar yazısından esinlenerek hani Kudüs'ün özgürlüğü, Müslümanların bu zulümlerden kurtulması, gençlerin ya da normal halkın, Müslümanların sabah namazında camide cemaatle namaz kılmasıyla mümkündür diye. Biraz düşündüm bunun üzerine. Neden?
Ne diyordu orada? Gazze'de bir duvar yazısı değil mi? Kudüs'ün evet. özgür kalmasını istiyorsan sabah namazına camiye gel.
Evet. Aynen öyle.
Çok güzel mesaj.
Kesinlikle çok güzel mesaj. Hani böyle insanı derinden sarsabilecek bir mesaj. Bunun üzerine düşündüm biraz. Hani dedim ki neden öğle namazı değil ya da neden yatsı namazı değil, neden sabah namazı diye. Sabah namazı biraz da şey bir namaz. İnsanı savaşa sokan böyle gerçekten muharebeye sokan bir savaş. Gözünü açıyorsun işte sıcak yatak orada dururken. Kalkıyorsun soğuk havada, gidiyorsun abdest alıyorsun. İşte Allah'a dönüyorsun, secde ediyorsun, namaz kılıyorsun. Bir nevi şeye böyle rahatla yatağa savaş açmış oluyorsun. Biraz daha böyle konfor alanını bozuyorsun. Bu aslında şeydir. Hani hem Allah'a bir mesaj veriyoruz, diyoruz ki Allah'ım ben senin kulunum. Hı hı. Ben senin işte kulun olduğum için sana ibadet ediyorum. Burada rahatımı bozuyorum. Ve dua olarak da duanın en çok kabul olduğu zamanlardan birisi de sanırım seher vakti. Yani sabah güneşin doğduğu vakit. Allah-u Teala da bilerek insanın orada girdiği savaştan sonra o savaştan başarılı çıkarsa ödül olarak da dualarının kabul edilmesini şey yapıyor sanırım, veriyor ödül olarak. Bu da çok önemli, çok güzel bir husus. Ya İslamiyet hep şu gözle bakılıyor. Biraz da ben genç camiasının içine girdikten sonra bunu fark ettim. İşte İslamiyet nedir? Namazını kıl, orucunu tut, otur oturduğun yani yere.
Gençte böyle bakılmıyor. Bunu anlamış oldum.
Tabii.
Yanlış anlaşılmasın.
Ha, yok. Yanlış anlaşılmasın. Ya dışarıda hep izlenim bu şekilde toplum olarak. Namazını kıl, orucunu
Yani yapsın. Genç camiasına girince dışarının böyle olduğunu fark ettin.
Evet.
Tamam, Allah razı olsun.
Genç camiasında da şöyle bir durum var. Hani İslamiyet burada direkt hayatın ortasına konuluyor. Hayata uygulanıyor. Hı hı. Nedir mesela? Sabah namazı, savaşa girmek, görmek işte. Sabah namazı devrimi. Gençler bir araya toparlanıyor. Abi yüzlerce genç ya. İşte Ayasofya'nın önünde 1500 tane genç. Ne işi var bunların ya? Kalkmışlar 1500 kişi. Sabahın böyle ışığın doğmadığı vakitte orada namaz kılıyor. Bunun bir anlamı var aslında. Yani bu İslamiyet'in direkt kendisini temsil ediyor. İslamiyet bir mücadele dinidir. Güzel bir din gerçekten.
Allah
yani
razı
bunu,
olsun.
Bunu görmüş
güzel
olduk.
Güzel bir din. Öğrenmiş olduk bunları. Buyurun Ahmet Bey, bir şey dediniz galiba.
Şey diyecektim abi. Az önce dedin ya hani yatağa yorgana açılan bir savaştır sabah namazı. Aslında bu yatak yorgan özelinde genel olarak yani şeye açılan, nefsimize açtığımız bir savaştır yani. Böyle kalkıyoruz hani o nefsimizle mücadele ediyoruz ki o bizim en büyük şeytanımız. Onu terbiye edersek tabii şeytanlıktan çıkar artık tabii. Biz de o yoldayız inşallah. Ve sabah namazını kıldığımızda ben onu da ekleyecektim. O günü muhteşem bir özgüvenle geçiriyoruz yani gerçekten. Ben bunu çok görüyorum. Ama mesela kazara kılamadığımız zaman yani o gün çok değişik oluyor. Bir defa kalkıyorum böyle. Yani başım ağrıyor falan. Yani bunun nedeni ne bilmiyorum ama bu havanın temiz olmasıyla da alakalı galiba o vakitlerde. Hani böyle pencereyi açıyoruz, nefes alıyoruz biraz. Sabah namazına kalktığımız vakitte. Onunla da alakalı galiba. Veyahut bizim uyuma vaktimizle alakalı. Hani atıyorum 12'de uyuduğumuzda sabah namazına kalktığımızda normal bir uyku alıyoruz. Ve daha fazlasını uyuduğumuzda benim mesela başım ağrıyor yani. Böyle sabah namazının hani şey olarak sağlığımıza veyahut günlük yaşantımıza büyük etkileri olduğunu düşünüyorum ben de.
Eyvallah.
Bir sağlıkçı olarak açıklayayım isterseniz abi. Buyurun. Hani bir sağlıkçı tarafım da var. Bunu bir şeyde okumuştum, sağlık makalesinde. 11 ile 3 arası, 11 ile 4 arası en ideal uyku zamanıdır. Hani 11'den önceki ve 3'ten 4'ten sonraki uykulardan işte bir verim alıyorsak.
Gece uykusundan bahsediyoruz.
Tabii gece uykusundan. Ondan sonraki zamanlarda bir verim alıyorsak 11 ile 3 arası ya da 11 ile işte 4 arasında.
Yani 23 ile gece yarısı 03 arası falan.
Evet.
Evet.
Oradan 2 verim alıyoruz. Bu gerçekten şey bir husus. Allah'ın ayarladığı iki namaz arasındaki insan uyuması gereken zamandaki önemli bir husus.
Abi namaz deyince benim aklıma bir şey geldi. Bu saatlerle alakalı yani müsaade edersen o konuyu da
açmak istiyorum. Estağfurullah tabii. Burada şu an açık oturumdayız. Abdullah Ömer Kavak'tan da araya girmeler bekliyoruz. Şimdi Ahmet değil mi? Senin kaç program oldu burada? Kaç defa beraber olduk?
Dördüncü sefer.
Dört oldu galiba. Ömer de birkaç sefer. Üç galiba.
İkinci oldu. İki mi?
Şimdi onlar tabii biraz alışkınlar. Bir de Ömer zaten özellikle alışkın konuşmaya. Ahmet de bayağı alıştı. Seni ama şey yapacağız böyle, adapte edeceğiz.
İnşallah.
Havalara gir böyle.
Abi istersen Abdullah Ömer üzerinden gidelim. Hani soruyu ona yönelteyim.
Tamam. Buyurun. Soru geliyor. Hazır olun.
Bildiğin gibi saatler artık ileri geri alınmayacak. Değil mi? Yani şu anda hatta İstanbul'da
sabitleşti değil mi? Evet. Yaz saati.
Evet, yaz saati. Şu anda İstanbul'da güneş 7.48'de doğuyor. Yanlış değilsem. 7.48'de. Hı hı. Yani çok geç bir vakit aslında. Yani bu Abla Ömer'in özelinde hepimize, yani hepinize sormuş olayım. Bu saatlerin geri alınmaması bizim hayatımızda ne gibi değişiklikler çıkardı, yani ne gibi değişikliklere sebep oldu desem.
İstiyorsan ben bir açayım, sonra Ömer'e paslamış olalım. Şimdi saatlerin ileri veya geri alınmaması en başta şu kararsız ortam, yani şu sorunları diyelim ortadan kaldırdı. Mesela sabah uyanacağız, telefon kendini güncellememiş ya da telefon kendini güncellemiş. Mesela öyle de oldu değil mi? Şu an yaz saate uygulaması oturduğu için bazı teknolojik aygıtlar kendilerini otomatik ama ileri aldılar. Çünkü bilmiyorlardı böyle bir şeyin olacağını. Ve bir baktı ki adam, aa benim bilgisayarımda saat hala diyor mesela 2. Oysa saat 3 şu an. Bu gibi durumlar hep oluyordu. Sınavlarına geç kalan öğrenciler oluyordu. İşe geç kalan insanlar oluyordu. Otobüsü kaçıranlar oluyordu. Elhamdülillah bunların önüne geçilmiş oldu. Bir de bunun sermaye boyutu var bildiğim kadarıyla. Evet. Para sermayelerini ilgilendiren bir durum bu. Çünkü para giriş çıkışları hep değişti artık saat olarak. Veya mesela bankalarda değil mi? Saat 5'ten sonra işlem yapılmıyor ama artık o kavram oturmuş oldu. Yani bankalarda onu düşünmeden paranın akışını düzenlemiş olacaklar. Bu anlamda birçok katkısı oldu diye görüyorum ben. İnsanın fıtratı yönünde ise şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi bizde zaten zaman planlaması zayıf.
Evet.
Bizim jenerasyonda değil mi? Buradan mesela Ömer'e bir açmış olabiliriz yani konuyu. Saatlerin ileri ve geri alınmaması artık, oturması zaman planlaması anlamında sana böyle bir şey kattı mı? Çünkü eskiden olsa şöyle bir şey olabiliyordu. Şimdi saat bir bakıyorsun saat 1. Değil mi? Ama yarın uyandığında o saat 2 olacak. Veya 11 olacak işte. Yani ileri ya da geri alınacak. Ama şu an öyle bir şey yok. Yani sana zaman üzerinden biçilen bir rol var aslında. Bunu bir fark etmek lazım değil mi? Biz zaman planlaması yapamıyoruz belki ama dünya bize zaman üzerinden bir rol biçiyor. Diyor ki sen saatini bir saat ileri al veya geri al.
Evet.
İşlerin daha verimli olsun diye söylüyor bunu. Oysa senin zaten zaman planlaman yok. En başta kökte değil mi?
Evet.
Bununla alakalı mesela Ömer neler söylersin? Yani bir programa dahil misin? Çalışırken, okula giderken,
abi,
düşünürken.
Bir programım olmadığı için. Ondan dolayı yani öyle bir saat derdim yoktu hiç.
Aslında şunu demek istiyorum. Yani bu saatleri ileri geri alma meselesi bize bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Ya ben orada onu hissediyorum biraz. Diyorum ki ulan demek ki dünyadaki sistem, bu çaplı küresel yapı bana saatler üzerinden rol biçiyor. Saatini evet. ileri al, saatini geri al diyor. Evet. Niye saatimle benim bu kadar uğraşıyor bu adamlar? Evet, İlginç değil mi?
Ben de aklıma şeyden geldi. Şimdi sabah namazını konuştuk, sonra dedim ki konusu açılmışken falan dedim de belki dinleyicilerimiz şaşırmış olabilir. Hani ne alaka sabah namazıyla saat? Ben de şeyi düşünüyorum uzun zamandır. Hani bir insan, bir Müslüman hani gece hayatı nasıl olabilir? Nasıl güzelleşebilir veya sabah hayatı diyelim.
Güzel konulara girdik
abi şimdi.
Müslümanın gece hayatı. Buyurun.
Ya şimdi yaşamıyorum, bilmiyorum ama.
Yaşıyorsun
şu
maşallah.
Şu anda planlarını kuruyorum. Estağfurullah. Planlarını kuruyorum abi. Daha rahat düşünebiliyorum. Yani şimdi saat 8'de yas namazın her şeyi bitmiş oluyor. Yani tesbihatıyla beraber. Daha erken de bitebilir ama. Şu günlerde İstanbul'da bu şekilde yani 8'de yas namazının sünneti, son sünneti, vitri, salati vitri namazı işte vesairesi hepsi bitmiş oluyor 8'de. Hı-hı. Şimdi normalde bizim uyku vaktimiz saatler ileri geri alınırken işte değişiyordu tabii 12 işte 11 tabii olmuyor 11 12 1 o civarda oluyor normalde uyku saatlerimiz. Ama şimdi bakıyorum yas namazından sonra yani kaç saat boş vaktim var 12'ye kadar? 4 saat boş vaktim var. Yani 24.00'a kadar. Yani ben normalde hani uykumu yas namazından sonra geçirdiğim vakte göre ayarlarım. Ya yas namazını kıldım, 3 saat geçirdim, artık uyumalıyım derim yani. Aslında böyle olduğunda şimdi şu anda kış saatindeyiz. Yani kış geceler uzun, gündüzler kısa. Yazın nasıl olacak bilmiyorum ama şu anda yani gerçekten bir Müslümanın gece hayatını şekillendirmesi, en azından fikir ortaya koyması için müthiş bir şey var. Zaman var diye düşünüyorum. Ben buradan aslında girmek istedim konuya. Yani bu alandan.
Eyvallah. Gayet güzel.
Bence çok güzel bir yere dokundu Ahmet. Hani ilahiyatçı kimliğinin olmasından dolayı ona ben bir soru sormak istiyorum müsaadesi olursa. Şimdi bildiğimiz kadarıyla
fazla zor olmasın abi. Bak.
İtirat meselesine girecekmiş. Öyle diyor şu an.
Ya ben de şey derim abi. Ben de şey derim abi. Ulema ihlaf etti bu konuda derim.
Eyvallah. Politik bir cevap veririm.
Evet.
Ya bu senin hem iletişimci kimliğini öne çıkaracak hem ilahiyatçı kimliğini öne çıkaracak bir soru olacak. Ve benim de çok merak ettiğim bir soru. Nasıl yapmamız gerektiğine dair. Evet. Şimdi önceden Osmanlı zamanında ve öncesi zamanlarda insanlar zaman yönetimlerini, zaman planlarını, az önce dediniz ya zaman yönetimimiz zayıf bizim diye. Hı hı. Şey üzerinden yapıyorlarmış, namaz vakitleri üzerinden işte.
Çok güzel.
Öğle namazından sonra şunu yapacağım, akşam namazından sonra şunu yapacağım şeklinde. Biz de şimdi diyoruz ki iş 12'de araya giriyor, 5 dakika namazı kılarım, yemeği yerim falan. İşte işten 5'te çıkıyorum, ondan sonra namazı hallederim falan gibisinden. Hani işimizden sonrasına bırakıyoruz namazı. Ama halbuki önceden ecdadımızdan gördüğümüz...
İşi namaza göre ayarlamamız lazım.
Evet, işi namaza göre ayarlamamız lazım. Sen bir ilahiyatçısın, bu konuda bizden daha fazla bilgin vardı.
Ben az önce zaten tüyoyu verdim abi. Dedim ki ben uyku vaktimi yatsı namazını kıldıktan sonra işte 3 saat geçirdim. Artık uyumalıyım. Buna göre koyarım mesela.
Şey değil, sadece uykuya yönelik değil, kaçta uyuyacağız değil de bütün gün böyle. Sabah yani, bismillah namazla başladık. Akşama kadar bütün vakitleri nasıl ayarlamamız gerekiyor?
Şimdi öncelikle bu saat konusuna girince... Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı aklıma geldi. Ben onu okumadım ama çok tavsiye aldım bu kitabı okumam konusunda. Ve az çok içeriğini tahmin edebiliyorum. Onunla ilgili bir belgesel de izlemiştim. Tam bu konulara değiniyor. Hani bizim zamanımızı kim ayarlıyor? Yani kime göre yaşıyoruz biz? Bizim zamanımız kime göre şekilleniyor? İşte bu konular üzerine sanırım yazılardan oluşan bir kitap. Bu konuda ben elimden geldiğince yani okulum mesela şimdi okulları eleştirmeyi şey yapalım bir kenara koyalım. Hani okulların ilk başta buna göre saatleri ayarlaması lazım bizim. Ama şu anda böyle bir şey Türkiye'de ne kadar mümkün? Ne zaman olur veya ümit ediyoruz inşallah olur. Bunu bilemiyoruz.
Evet.
Bu yüzden şimdi Ömer abi ben ilahiyatçı olduğum için bana sorduğun soru aslında herkesin geçerli yani. Bunu sadece ilahiyatçıların düşünmemesi lazım. Senin de düşünmen lazım yani. Bu soruyu ben sana geri iade ediyorum burada.
Ya aslında ben şeyi sormak istedim. Genel kamuya mal ettim bu olayı ama biz şahıs olarak ne yapmalıyız? Tamam, bir kamu gerçeği var ortada. Kamu namazlara göre ayarlamıyor kendisini. Kamunun belli bir düzeni var, ona göre hareket ediyoruz. Evet. Hani sen nasıl ayarlayabiliyorsun şahsi olarak vaktini? Ben şahsi olarak sormak istiyorum bunu sana.
Ben şahsi olarak vaktimi nasıl ayarlıyorum? Şöyle... Mesela hocalar ilahiyatta ders işlerken şey diyor, işte namaz vakti girdiyse diyor, biz ilimle uğraşıyoruz diyor. Hani bunu şey olarak söylemiyorum, sadece ilahiyattaki dersler ilim değil, ilimdir demiyorum. Diğer bölümlerdeki dersler de ilimdir elbette. Hani hoca diyor ki, yani diyor eğer diyor bir insan diyor ilimle uğraşıyorsa diyor namaz diyor hani o dersin işleyişinin bölünmemesi için diyor, dersin sonrasında kılabilir diyor. Tabii vaktini çıkarmamak kaydıyla. Yani bu şekilde ayarlıyoruz. Mesela ezan okunuyor işte biz dersteyken. Çıkıp namaz kılamıyoruz. Bu şekilde derse devam ediyoruz. Dersten sonra namazımızı kılıyoruz. Daha sonra okul dışındaki alanlarda nasıl oluyor? Yani işte orası asıl sıkıntılı nokta. Yani mesela sen abi hastanedeyken mesai saatindesin. Şimdi işin bir ahlak boyutu var, bir de dini boyutu var. Sen eğer mesai saatinde namaz kılarsan ki kılıyoruz elhamdülillah. Bunu bir ahlaki olarak hani değerlendirmek gerekiyor. Bir de dini olarak geciktirdiğinde namazın fazileti yani en faziletlisi vaktinde kılınandır. Bir de mesai saatinde mesela işim varken tabii böyle bir şey mümkün değil. Hani işim varken namaz kılamazsın ama mesai saatindeyken bazıları böyle düşünüyor. Mesai saatinde namaz kılıyor diyor. Yani sen ondan para alıyorsun falan diyor. Böyle düşünenler de var yani.
Ya
Türkiye'de.
Buna şey gözle bakmak lazım. Oraya gelen hastalar bizden bir şey talep etmeye geliyorlar. Biz de bunun karşılığında hani tıbbın ve Allah'ın bize verdiği ilimler karşısında bunları harmanlayarak onlara bir tedavi sunmaya çalışıyoruz orada. Hani sadece şunu yapmamalıyız. Onları tedavi edip gönderme gibi bir olaya girersek, kendimizi tedavi etmezsek, bizim tedavi oluşumuz da namazdadır. Kendimiz hasta oluruz, onları da iyileştiremeyiz diye düşünüyorum. Bu da önemli bir husus.
Yani az önce şakasını yaptım, ulema bu konuda ihtilafa düşmüştür diye ama gerçekten yani.
Öyle değil mi?
Öyle. Evet. Bu sefer şaka yapmıyorum yani, ciddi söylüyorum ama bunun gerçekten kişi, bunu ben şuna inanıyorum. İlk önce kişiler bunu kendine dert edinecek. Hmm. Buna göre biraz çalışma, çabalama, gayret sarf edecek. Hmm. Daha sonra bu inşallah topluma yansır diye düşünüyorum.
İnşallah. Çok güzel arkadaşlar. Keyifli ve muhabbetli bir şekilde programımız devam ediyor. Birçok konudan bahsediyoruz. Namazdan bahsettik, dert olmaktan bahsettik, gönüllü olmaktan bahsettik, birbirimize sorular sorduk, dergiden bahsettik. Fakat süremizde artık kısılmaya, yavaş yavaş programımızın sonuna gelmeye başladık. Elhamdülillah iyi bir birliktelik oldu. Bugünün en suskun ismi olarak Ömer Kava son olarak sormuş olalım. Sınavlar başladı mı?
Haftaya başlıyor abi.
Vizeler başlıyor.
Aynen.
Nasıl durumlar? Yani çalışıyor musunuz yoksa son güne mi bırakıyorsunuz?
Son güne bırakıyoruz ki unutmamak için. Daha iyi oluyor. Son gün çalışınca unutulmuyor. O yüzden.
Peki şöyle, yani son gün çalışınca sınav için unutulmuyor ama öğrenme süreci zor olmuyor mu? Yani son gün çalıştığın zaman sonuçta öğrenemiyorsun ama, değil mi? Uçuyor sonra.
Abi şöyle oluyor. Derste uygulamalı tarzda öğrettiklerini düşünüyorum. Sınavda teorik bilgiler olduğu için.
Belki sizin bölümle alakalı o zaman bir durum bu. Çünkü bunu pek tavsiye etmemiz doğru olmaz herhalde, değil mi? Yani. Son güne bırakmayı. Hani aslında şöyledir bunun yolu. Kademe kademe yavaş yavaş çalışıp tekrar yapıp belki de pratikte uygulayıp son gün belki de çalışmamak. Çünkü zaten biliyorsun meseleyi ve biliyor şekilde sınava girmek. En güzel o aslında ama belki de işte bizim yetişme tarzımızla da alakalı. Yani sınavlara girdik işte, değil mi? Yok, LYS, OKS, değil mi? Bir sürü sınav var. ÖSS, SBS. O tip sınavlarla yetiştik ve hep bunlar senin dediğin gibi bir şişirme bilgiye dayalıydı. Yani pompalama yapıyordu beynimize bilgileri. Ve biz de onları son dakikada artık unutmuyoruz diye sınava girip ama sınavdan sonra tamamen unutmuş bir şekilde hayatımıza devam ediyorduk. Ya şu an ben sorsam mesela işte Çaldıran Savaşı hangi tarihte olmuştur? Bilen yoktur ama Ahmet'e tam üniversite yazılığında sene sorsaydım çok rahat bilirdi bunu.
Evet. Çünkü o zaman buyurun, ezberlemiştim, öğrenmiştim.
Evet, bu gibi birçok bilgi var dünyada. Bunları hayatımıza sokmamız lazım. Ömer bir işaretler yapıyor bunu ama
gözünü ovuşturuyor.
Ha, gözünü ovuşturuyor.
Şey, yok, göz değil ya. Salih abi şey yapıyor ama ben unutmadan söylemek istiyorum. Salih abi.
Yani son belki de önümüzdeki sayıyla alakalı bir şey söyleyecek. Onu mu söyleyeceksin?
Tabii önümüzdeki sayıyla alakalı. Şimdiden çalışmalara başladık. Çok ciddi bir konu işleyeceğiz. Güzel bir konu işleyeceğiz. Hepimize yararlı olacak bir konu. Muhakkak okumalarını tavsiye ediyorum. Kaçırmasın dinleyicilerimiz.
İnşallah. İnşallah. Genç dergimizi takipte kalın. Burada böyle güzel dostları ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah yine ağırlayacağız. Genç dergide çalışmaya devam edeceğiz. Böyle birbirimize bazen takılarak, bazen espriler yaparak inşallah sürçülisan etmemişizdir diyelim. Affola böyle bir şey de olduysa. Bazen çünkü insan söylediğinin farkında olmayabiliyor. Bunların tekrarına gitmek de zor olabiliyor düzeltmek. İnşallah biz şimdiden kim bizi yanlış anladıysa özür diliyoruz. Kim doğru anladıysa da teşekkür ediyoruz. Faydalı olduysak ne ala, olamadıysak bizlere geri dönüşte bulunun. Biz de bu geri dönüşleri kendimize bir uyarı olarak alıp kendimizi güncelleme gayret edelim. Şimdi dostlar, evet, programın sonuna geldik. Bugün son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı?
Abi eklemek istediğim şey böyle bir şey. Şimdi abi bence şunu bir düstur edinmemiz gerekiyor kendimize. Biz genciz. Gençlik sadece işte gezmek, dolaşmak, oyun oynamak, eğlenmek de değil. Onun haricinde çok da ciddi olmak, sürekli ders çalışmak, hiç kafayı kaldırmamak da değil. Hani bunun ortasında güzel bir yol tutturup hem az önce gerçekleştirdiğimiz radyo kaydı gibi güldük, eğlendik, espriler yaptık. Ama bunun yanında da çok ciddi çalışmalar da yapıyoruz. İşte dergide, gayretlerde bulunuyoruz. Böyle bir genç olarak bizlerin orta yol tutturup, gayret edip, zahmet edip hem dünyaya hem insanlığa yararlı şeyler ortaya koyması lazım. Hem de gençliğini yaşaması lazım. Bu hususu belirtmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Bu dediklerini inşallah gerçekleşir. En başta kendimizde. Bu kendimizdeki inkişafı yaparsak, etrafımıza da bu güzelliği saçabilirsek, bir Müslüman şuuruyla zaten yaşamış oluruz diye i̇nşallah. Ümit ediyoruz. Ahmet, var mı eklemek istediğin bir şey?
Abi süremiz azalıyor. Ben fazla uzatmak istemiyorum aslında. Abla Ömer biraz az konuştu. İsterseniz o sonra...
Sen eklemede bulun, bir şey söyleyecek misin? Yani sonra... İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Yani... Ha, senden aşırı okutacağız zaten. Tamam. Ahmet'ten misin? Aşırı alacağız. Tamam, eyvallah. Aslında Asolistler.
Keşke bunu.
Tamam. Abla Ömer Kavak, bugün bizlerle birlikte oldun. Evet, çok abi. Teşekkür ediyoruz. Yine enerjinden, güzel yüzünden bir istifade ettik. Fakat tabii televizyon ekranı gibi olmadığı için dinleyicilerimiz seni göremediler. İnşallah güzel olmuştur. Yine seni ağırlayacağız.
Peki abi.
Gelmek istersen.
Allah razı olsun çağırdığınız için. Teşekkür ediyorum.
Biz de. Sınavlarında başarılar.
Teşekkür ediyorum.
Genç dergide seni daha fazla görmek istiyoruz. Yazılarla, röportajlarla.
İnşallah abi.
İnşallah artar. İnşallah. Motor sürerken de dikkatli ol.
Çıkışta bir tur attırır mısın Ömer, bana çok bak. Merak ediyorum.
Tabii ki de Ömer. Ne demek?
Tamam, bunları konuşuruz o zaman. Güzel. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, genç zamanında bu haftanın sonuna geldik. Genç yazı işleri bugün bizlerle birlikteydi. Bu eğlenceli arkadaşlar bizlerle birlikte oldular. Fark etmişsinizdir. Ahmet Ünal, Abdullah Ömer Kavak, Ömer Faruk Özbil ve ben Deniz Salih Yüzgenç. Gençler Yazı İşleri ekibi olarak bugün genç zamanındaydık. Yine bir araya geleceğiz. Yine konuşacağız. Birçok meseleden bahsedeceğiz. Belki daha temalı, daha belli başlı konular üzerine konuşacağız. Belki bazen dağıtacağız yine ama yolumuzun, gayretimizin, her zaman merkezimizin Allah olduğunu, peygamberimiz olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolu olduğunu unutmayacağız. Genç Dergisi de bu anlamda bir istasyon görevindedir. Her zaman Lütfü Arslan abimiz bundan bahseder. Biz de bu gayretleri, bu istikamet üzere olabilmeyi buna yormaya çalışıyoruz. Sonumuz, yolumuz her zaman onun yoludur, Allah'ın yoludur diyerekten hafızımız Ahmet Ünal'a bir aşır okuması için birazdan mikrofonu teslim edeceğiz. Ve programımızı bu şekilde sonlandıracağız diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة